Ayrım 2. Piramit ve diğer Mallender maceraları. Henning Mankell, sayfa 17. Wallander Rosengort da eski bir binada yaşıyordu. Tüm bölge sürekli yıkım tehdidi altındaydı. Mona evlenirlerse başka bir yer bulmak zorunda kalacaklarını söylemişti. Ama o burada mutluydu. Dairesi bir oda, bir mutfak ve küçük bir banyodan oluşuyordu. Burası tek başına yaşadığı ilk evdi. Mobilyaları müzayedelerden ve çeşitli ikinci el dükkanlarından satın almıştı. Duvarda çiçek ve ada posterleri vardı. Babası bazen ziyarete geldiğinden tablolarından birini kanepenin üzerindeki duvara asmak zorunda hissetmişti. Horoz olmayanını seçmişti. Odadaki en önemli şey ise pick-up'tı. Wallander'in çok fazla plağı yoktu. Olanlar da neredeyse sadece operaydı. Eve çağırdı. Bazı meslektaşları böyle müzikleri nasıl dinlediğini sormuşlardı hep. Bu yüzden misafirlere çalmak için başka plaklar da almıştı. Nedense birçok polis Roy Orbison hayranıydı. Saat birden kısa bir süre önce öğle yemeği yedi, biraz kahve içti ve Jussi Björling'in bir plağını dinlerken darmadağınık evi toparladı. Bu onun ilk plağıydı. Oldukça çizilmişti ama yangın çıksa kurtaracağı ilk şey o olurdu. Tavanda bir gümbürtü duyulduğunda plağı ikinci kez dinliyordu. Wallander sesi kıstı, binanın duvarları inceydi. Üstünde bir zamanlar çiçek dükkanı olan emekli bir kadın oturuyordu. Adı Linnea Anquist'ti. Müzik sesini yüksek bulduğunda tavana vururdu. Uyarıyı dikkate alarak sesi kıstı, pencere açıktı. Mona'nın astığı perde dalgalandı, ardından yatağa uzandı. Kendini hem yorgun hem de tembel hissediyordu. Dinlenmeye hakkı vardı. Erkek dergisi Lectyr'in bir sayısını gözden geçirmeye başladı. Mona ne zaman gelse itinayla dergiyi gizlerdi. Çok geçmeden dergi yerdeyken uyuyakaldı. Bir patlama sesiyle uyandı. Nereden geldiğini anlayamadı. Ayağa kalktı ve yere bir şey düşüp düşmediğini kontrol etmek için mutfağa gitti. Ama her şey yerli yerindeydi. Sonra tekrar odaya girdi ve pencereden dışarı baktı. Binaların arasındaki avlu boştu. İpte asılı mavi işçi tulumu rüzgarda hafifçe sallanıyordu. Wallander yatağına döndü. Bir rüya görmüştü. Kafedeki kız oradaydı. Ama rüya net değildi ve kopuk kopuktu. Kalktı ve saatine baktı. 4:15 vardı. 2 saatten fazla uyumuştu. Mutfak masasına oturdu ve alışveriş listesini yazdı. İçecekleri Mona Kopenhag'dan alacaktı. Kağıdı cebine koydu, kapıyı arkasından kapattı. Koridorun loş ışığına dikilip kalmıştı. Komşusunun dairesinin kapısı aralıktı. Wallander buna şaşırmıştı. Çünkü orada yaşayan adam mahremiyeti konusunda oldukça titizdi. Hatta Mayıs'ta fazladan bir kilit bile taktırmıştı. Wallander görmezden gelip gelmeme konusunda kararsız kaldı ama sonra kapıyı çalmaya karar verdi. Yalnız yaşayan adam Arthur Halen adında emekli bir denizciydi. Wallander taşındığında zaten binada yaşıyordu. Genellikle birbirlerine selam verirler ve bazen merdivenlerde karşılaştıkları zaman birkaç kelime konuşurlardı. Ama hepsi bu kadardı. Wallander bu zamana kadar Halen'in misafiri olduğunu ne görmüş ne de duymuştu. Sabahları radyo dinlerdi, akşamları televizyonu açardı. Ama saat 10 olduğunda sessizlik hakim olurdu. Wallander bazen kendisine gelen misafirlerin, özellikle de akşamları çıkan seslerin Halen'in ne kadar farkında olduğunu merak ediyordu. Ama tabii ki hiç sormamıştı. Wallander kapıyı tekrar çaldı, cevap gelmedi. Sonra kapıyı açıp seslendi, koridorda tereddütle birkaç adım attı. İçerisi havasızdı, bayat, yaşlı bir adam kokusu vardı. Wallander tekrar seslendi. Dışarı çıkarken kilitlemeyi unutmuş olmalı diye düşündü Wallander. Ne de olsa 70 yaşında, unutkanlık başlamış olmalı. Wallander mutfağa bir göz attı. Kahve fincanının yanındaki muşamba masa örtüsünün üzerinde buruşmuş bir futbol bahis kupası duruyordu. Sonra odaya açılan perdeleri kenara çekti. Wallander irkildi. Halen yerde yatıyordu. Beyaz gömleği kana bulanmıştı. Elinin yanında bir revolver duruyordu. Patlama duymuştum diye düşündü Wallander. Demek ki silahtanmış. Midesinin bulanmaya başladığını hissetti. Daha önce birçok ceset görmüştü. Boğulan veya kendini asan insanlar, trafik kazalarında yanarak ölen veya tanınmayacak kadar ezilen insanlar. Ama buna alışamıyordu. Odaya baktı, Hale'nin dairesi kendi dairesinin aynadaki yansıması gibiydi. Mobilyalar yavan bir izlenim veriyordu. Tek bir bitki ya da süs eşyası yoktu, yatak toplanmamıştı. Wallander birkaç dakika daha cesedi inceledi. Kendini göğsünden vurmuş olmalıydı. Ölmüştü. Wallander'in bunu anlamak için nabzını kontrol etmesine gerek yoktu. Hızla kendi dairesine döndü ve polisi aradı. İsmini söyleyip meslektaşları olduğunu söyledi ve olanları anlattı. Sonra sokağa çıktı ve ilk müdahale ekibinin gelmesini bekledi. Polis ve acil tıp teknisyenleri hemen hemen aynı anda geldi. Arabalarından inerlerken Wallander onlara başıyla selam verdi. Hepsini tanıyordu. Ne oldu diye sordu devreye polislerinden biri. Adı Sven Svensson'du. Landskrona'dan gelmişti ve diken olarak tanınıyordu. Çünkü bir keresinde bir hırsızı kovalarken çalılığa düşmüş ve karnının altını dikenler yırtmıştı. Komşum dedi Wallander, kendini vurmuş. Hemberk yolda dedi diken, cinayet bir o detaylıca araştırır. Wallander başını salladı, o da biliyordu. Söz konusu ölüm olayı ne kadar doğal görünse de mutlaka soruşturulmalıydı. Hemberk pek iyi olmasa da tanınan biriydi. Kolayca sinirlenirdi ve iş arkadaşlarına karşı kabalaşabiliyordu. Ama aynı zamanda mesleğinde o kadar iyiydi ki hiç kimse onunla gerçekten ters düşmeye cesaret edemezdi. Wallander gerilmeye başladığını fark etti. Yanlış bir şey mi yapmıştı? Eğer öyleyse Hemberg'i hemen bilgilendirmeliydi. Wallander nakli olur olmaz komiser Hemberg'in yanında çalışacaktı. Wallander sokakta bekledi. Koyu bir Volvo kaldırıma yanaştı ve Hemberg indi. Yalnızdı. Wallander'i tanıması birkaç saniye aldı. ''Burada ne halt ediyorsun?'' diye sordu Hemberg. ''Burada yaşıyorum.'' diye yanıtladı Wallander. ''Kendini vuran komşum oluyor. Arayan bendim.'' Hemberg kaşlarını ilgiyle kaldırdı. ''Onu gördün mü?'' ''Görmek derken ne demek istiyorsun?'' ''Kendisini vurduğunu gördün mü?'' ''Tabii ki hayır.'' Öyleyse bunun bir intihar olduğunu nereden biliyorsun? Silah cesedin hemen yanında duruyordu. Yani? Wallander buna ne diyeceğini bilemedi. Doğru soruları sormayı öğrenmelisin dedi Hemberg. Komiser olacaksan tabii. Zaten düşünmeyi bilmeyen yeterince insan var. Başka bir tane daha istemiyorum. Sonra tavrını değiştirip daha dostça bir ses tonu takındı. İntihar olduğunu söylüyorsun. Muhtemelen öyledir. Nerede? Wallander girişi işaret etti, içeri girdiler. Wallander Hemberg'in ne yapıp ne ettiğini dikkatlice izledi. Cesedin yanına çömelişini ve gelen doktorla kurşunun nereden girdiği konusunda konuşmasını dinledi. Silahın vücudun elin pozisyonunu inceledi, sonra dairede dolaştı, şifon yerin içindekileri, dolapları ve kıyafetleri inceledi. Yaklaşık bir saat sonra işi bitmişti. Mutfağa gelmesi için Wallander'e işaret etti. Kesinlikle intihara benziyor dedi Hemberg dalgınlıkla masadaki futbol bahis kuponunu düzeltip okurken. Bir patlama sesi duydum dedi Wallander. Silahtan gelmiş olmalı. Başka bir şey duymadın mı? Wallander en iyisinin doğruyu söylemek olduğunu düşündü. Kestiriyordum dedi. Ani bir gürültüyle uyandım. Ondan sonra ne oldu? Merdivenlerde koşan kimsenin sesini duydun mu? Hayır. Onu tanıyor musun? Wallander bildiği kadarını anlattı. Hiç akrabası yok muydu? Bildiğim kadarıyla yoktu. Soruşturmamız gerekecek. Hemberg bir süre sessizce oturdu. Aile fotoğrafı yok diye devam etti. İçerideki şifon yerde veya duvarlarda fotoğraf yok. Çekmecelerde hiçbir şey yok. Sadece eski iki gemicilik kitabı. Bulabildiğim tek ilgi çekici şey kavanozdaki renkli bir böcekti. Geyik böceğinden daha büyük. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Wallander bilmiyordu. En büyük İsveç böceği dedi Hemberg ama neredeyse nesli tükendi. Bahis kuponunu bıraktı. İntihar notu da yok diye devam etti. Bıkmış ve her şeye bir kurşunla veda eden yaşlı bir adam. Doktora göre iyi atış yapmış tam kalbinden. Bir polis mutfağa girip Hemberg'e bir cüzdan uzattı. İçinde postane tarafından verilmiş bir kimlik kartı vardı. Arthur Halen dedi Hemberg. 1898'de doğmuş, birçok dövmesi var. Eski bir denizciden bekleneceği gibi. Denizde ne yaptığını biliyor musun?
Sanırım gemi mühendisiydi.
Sayır defterlerinden birinde mühendis olarak kayıtlı. Daha önceki bir tanesinde sadece güverte görevlisi olarak görünüyor. Bir sürü farklı gemide çalışmış. Bir keresinde Lucy adında bir kıza delice aşık olmuş. Bu ismi hem sağ omzuna hem de göğsüne dövme yaptırmış. Sembolik olarak bu güzel ismi vurduğu da söylenebilir.
Hemberg kimlik kartını ve cüzdanı bir çantaya koydu.
Son sözü adli tıp söyleyecek dedi. Hem silaha hem de kurşuna bakacağız ama kesinlikle intihar.
Hemberg bahis kuponuna bir kez daha baktı.
Arthur Harland İngiliz futbolu hakkında pek bir şey bilmiyormuş dedi. Eğer bu tahmini tutsaydı ikramiyeyi tek başına alırdı.
Hemberg ayağa kalktı. Aynı zamanda ceset de taşınmaya hazırdı. Kapalı sedye dar koridordan dikkatlice çıkarıldı.
Daha sık olmaya başladı dedi Hemberg düşünceli bir şekilde. Yaşlı insanlar kendi sonlarına kendileri karar veriyor. Ama genelde silah kullanmıyorlar. Hele bir revolver çok nadir.
Birden Wallander'ı incelemeye başladı.
Ama elbette bu senin de aklına gelmiştir.
Wallander şaşırmıştı. Ne demek istiyorsun?
Bir revolveri olması garip. Çekmeceleri aradık ama ruhsatı yok.
Denizdeyken bir ara satın almış olmalı.
Hemberg onu sıktı. Tabii ki.
Wallander Hemberg'i caddeye kadar takip etti.
Komşusu olduğun için anahtarla senin ilgilenebileceğini düşündüm dedi. Diğerleri işini bitirdiğinde sana bırakırlar. İntihar olduğundan tamamen emin olana kadar işi olmayan kimse içeri girmesin.
Wallander binaya döndü. Merdiven boşluğunda elinde bir torba çöple dışarı çıkan Lina'ya Almquist'a çarptı.
Bütün bu kargaşa da ne diye sordu sinirle.
Ne yazık ki bir ölüm vakası dedi Wallander kibarca.
Howland vefat etti.
Kadın haberi duyunca oldukça sarsıldı. Çok yalnız kalmış olmalı dedi yavaşça. Birkaç kez kahveye çağırmıştım. Zaman olmadığı gerekçesiyle kendisini mazur görmemi istemişti. Ama acaba tek gerekçesi zaman mıydı?
Onu pek tanımıyordum dedi Wallander.
Kalbinden mi?
Wallander başını salladı. Evet dedi muhtemelen kalbinden.
Umarım onun yerine gürültücü gençler taşınmaz dedi ve gitti.
Wallander Hole'nin dairesine döndü. Ceset kaldırıldığı için artık daha kolaydı. Bir teknisyen çantasını topluyordu. Muşamba zemindeki kan gölü kararmıştı. Diken tırnak etlerini yoluyordu.
Hemberg anahtarları almamı söyledi dedi Wallander.
Diken şifon yerin üzerindeki bir anahtarlığı işaret etti.
Bina sahibini biliyor musun dedi. Kız arkadaşım taşınmak için bir yer arıyor.
Duvarlar çok ince dedi Wallander. Bil diye söylüyorum.
Şu yeni egzotik su yataklarını duymadın mı diye sordu Diken. Gıcırdamıyor.
Wallander nihayet Holland'ın dairesine kapısını kilitleyebildiğinde saat 6'yı çeyrek geçiyordu. Mona ile buluşmasına daha saatler vardı. Tekrar evine gitti ve bir kahve koydu. Rüzgar çıkmıştı. Pencereyi kapatıp mutfakta oturdu. Alışveriş yapacak zamanı yoktu. Market de zaten kapanmış olmalıydı. Yakınlarda geç saatlere kadar açık olan dükkan yoktu. Mona'yı akşam yemeğine çıkarması gerektiğini düşündü. Cüzdanı masasının üzerindeydi. Yeterli parası vardı. Mona akşam yemeğini dışarıda yemeyi severdi. Ama Wallander bunun parayı sebepsiz yere çöpe atmak olduğunu düşündü. Kahve demliği kaynamaya başladı. Kendine bir fincan doldurdu ve 3 kaşık şeker ekleyip soğumasını bekledi. Bir şey onu rahatsız ediyordu. Tam ne olduğunu bilmiyordu. Ama bir anda çok güçlü bir duygu belirmişti. Bu hissin Holland'la ilgili olduğu dışında ne olduğunu bilmiyordu. Zihninde olayları gözden geçirdi. Onu uyandıran patlama, aralık kapı, odanın içinde yerde yatan ceset, intihar eden bir adam, komşusu. Yine de başka bir şey aklına gelmedi. Wallander oturma odasına girip yatağa uzandı. Patlama anını hafızasında yokladı. Başka bir şey duymuş muydu? Önce ya da sonra?
Gördüğü rüyayı bölen herhangi bir ses daha var mıydı? Hafızasını yokladı ama hiçbir şey bulamadı. Yine de emindi, gözden kaçırdığı bir şey vardı. Düşünmeye devam etti. Tek hatırladığı sessizlikti. Yatağından kalkıp tekrar mutfağa gitti. Kahve soğumuştu. Kendi kendime kurup duruyorum diye düşündü. Ben gördüm, Hembek gördü, herkes gördü. Hayattan bıkmış, yaşlı, yalnız bir adam sadece.
Yine de sanki gördüğünü tam olarak anlayamamış gibiydi. Aynı zamanda Hemberg'in gözünden kaçan bir şeyi fark etmiş olabileceği düşüncesinin de doğal olarak aklını çeldiğini kabul etmek zorundaydı. Bu er ya da geç cinayet soruşturmalarına katılma şansını arttırabilirdi. Saatini kontrol etti. Mona ile Danimarka feribotunda buluşmadan önce hala zamanı vardı. Kahve fincanını lavaboya koydu, anahtarları aldı ve Hole'nin dairesine girdi. Oturma odasına girdiğinde ceset dışında her şey ilk bulduğu gibiydi. Hiçbir şeyin yeri değiştirilmemişti. Wallander yavaşça etrafına bakındı. Bunu nasıl yapabilirim diye merak etti. Baktığınız ama göremediğiniz bir şeyi nasıl görebilirsiniz? Bir şey vardı, bundan emindi ama bir türlü çözemiyordu. Mutfağa girdi ve Hemberg'in kullandığı sandalyeye oturdu. Bahis kuponu önünde duruyordu. Wallander İngiliz futbolu hakkında pek bir şey bilmiyordu. Aslında futbol hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Kumar oynamak isterse piyango bileti alırdı, başka bir şey değil. Bahis kuponu önümüzdeki cumartesi için hazırlanmıştı, görebiliyordu. Holland adını ve adresini bile yazmıştı üzerine. Wallander odaya döndü ve başka bir açıdan bakmak için pencereye doğru yürüdü. Bakışları yatağın yanında durdu. Holland canına kıydığında giyinikti. Dairenin geri kalanı çok titizce düzenlenmiş olsa da yatağını toplamamıştı. Neden yatağını toplamamıştı? Wallander düşündü. Kıyafetleriyle zar zor uyumuş uyanmış ve sonra yatağını toplamadan kendini vurmuş olabilirdi. Peki neden mutfak masasında doldurulmuş bir bahis kuponu bırakmıştı ki? Mantıklı değildi ama mutlaka bir şey ifade etmesi de gerekmiyordu. Birden kendini öldürmeye karar vermiş olabilirdi. Belki de ölümünden önce yatağını toplamanın anlamsızlığını fark etmişti. Wallander odanın tek koltuğuna oturdu. Eski ve yıpranmıştı. Kendi kendime kurup duruyorum diye düşündü tekrar. Adli tıp bunun bir intihar olduğunu söyleyecektir. Adli soruşturma silah ve kurşunun uyuştuğunu ve tetiği Hole'nin çektiğini gösterecektir. Wallander daireden çıkmaya karar verdi. Mona'yla buluşmak için ayrılmadan önce kıyafetlerini değiştirme ve temiz hava alma zamanı gelmişti. Ama bir şey çıkmasına izin vermedi. Dolabın yanına gitti ve çekmeceleri açmaya başladı. Hemen iki seyir defterini buldu. Arthur Hall'ın gençliğinde yakışıklı bir adammış. Saçları sarı ve gülümsemesi kocamandı. Wallander günlerini Rosengort'ta huzur ve sükunet içinde geçiren adamla bu görüntü arasında bağlantı kurmakta güçlük çekiyordu. En azından bunların bir gün gelip kendi canını alacak birinin fotoğrafları olduğunu hissetti. Ama düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu biliyordu. İntihar ederek hayatına son veren insanlar hiçbir zaman tipik bir modele göre karakterize edilemezdi. Renkli böceği buldu ve pencereye götürdü. Kavanozun dibindeki Brezilya damgasını okumaya çalıştı. Holland bunu bir gezide satın almıştı. Wallander çekmeceleri karıştırmaya devam etti. Anahtarlar, çeşitli ülkelerden madeni paralar, dikkatini çeken hiçbir şey yoktu. Yıpranmış ve yırtık çekmece astarının ortasında kahverengi bir zarf buldu. İçinde eski bir düğün fotoğrafı vardı. Arkasında stüdyonun adı ve tarihi vardı. 15 Mayıs 1894. Stüdyo Hörnesont'taydı. Bir de not vardı. Manda ve ben bugün evlendik. Ailesi diye düşündü Wallander. 4 yıl sonra oğulları doğmuş. Çekmeceyle işi bittiğinde kitaplığa doğru yürüdü. Şaşırtıcı bir şekilde Almanca birkaç kitap buldu. Sık kullanıldıkları belli oluyordu. Ayrıca Wilhelm Moberg'in birkaç kitabı, bir İspanyol yemek kitabı ve bir model uçak dergisinin birkaç sayısı vardı. Wallander şaşkınlıkla başını salladı. Holland hayal edebileceğinden çok daha karmaşıktı. Kitaplıktan uzaklaştı ve yatağın altını kontrol etti, bir şey yoktu.
Daha sonra dolaba gitti. Giysiler düzgünce asılmıştı. Temiz görünen 3 çift ayakkabı vardı. Wallander yeniden yalnızca yatak toplanmamış diye düşündü. Uyumuyordu. Kapı zili çaldığında dolabın kapağını kapatmak üzereydi. Wallander irkildi, bekledi, bir kez daha çaldı. Wallander yasak bölgeye izinsiz girdiği hissine kapıldı. Beklemeye devam etti ama 3. kez çaldığında gidip kapıyı açtı. 2. ayrımın sonu. Sayfa 28.